Canımın içi dünyalar güzeli kardeşlerimle sohbetimize başlıyoruz. Gülşah, Aylin, Didem ve Ebru ile birlikte Allah hayırlı geceler versin inşallah.
İnşallah. Hepimize inşallah. Son olayları zaten herkes yakından takip ediyordur. Bir ateşkes olması için bütün ülkeler hep bir koldan, her yerden barış görüşmelerinde bulunuyorlar, barış çağrılarında bulunuyorlar. Fakat tabii baştan zaten böyle bir şeyin olması çok anormal. Baştan inanan iki tarafın Allah'a inanan ve Allah'a inanma birliğinde buluşması gereken, kardeş olması gereken iki tarafın arasında zaten böyle çatışmalar olması anormal olan. Hı hı. Fakat ahir zaman olduğu için, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ihtiyacı olduğu için ve o ihtiyacı herkesin hissetmesi için Allah bir hayır olarak da böyle olayları yaratıyor gerçekten. Biz şu anda çünkü günümüzde sadece Filistin ve Gazze'de olan olaylar değil, İsrail'le meydana gelen olaylar değil, dünyanın dört bir yanında, Arakan'da, diğer yerlerde olan olaylarda da sürekli Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ihtiyacını hissediyoruz. Müslümanlar gerçekten bir liderin, başlarında bir lider, manevi bir liderin olmamasının zorluğunu yaşıyorlar, sıkıntısını yaşıyorlar ve kendilerini koruyup kollayacak bir kişinin varlığını ve eksikliğini gerçekten dünyanın dört bir yanında bütün Müslümanlar hissediyorlar ve Müslümanlarla birlikte aslında bütün inananlar da bu eksikliği hissediyorlar. Çünkü Hristiyanların bir lideri var ama biliyorsunuz Papa'nın sadece birleştirme çağrısı yapmanın dışında evrim teorisine bile boyun eğmiş bir görünümü var. Yani o da dünya üzerinde gerçek anlamda bir varlık gösteremiyor aslında. Ama Hristiyanların birleşmesi anlamında az da olsa bir birlik çağrısında bulunabiliyor. Yahudilerde de aynı şey geçerli. Diğer tüm dünya ülkelerinde bütün insanların bir birlik altında toplanma ihtiyacı var. İnsanlar bunun ihtiyacı içindeler. Bir kısmı bunun farkında değiller. Bir kısmı dejenerasyonun içinde, uyuşturulmanın içinde, deccaliyetin onlara yaptığı etkiyle birlikte uyuşturulmuş olarak yaşıyorlar. Bu insanların da bilinçlendirilmesi, uyandırılması gerekiyor. Bir kısmı dini tamamen farklı tanıyorlar. Bugüne kadar yobaz sistemin İslam dinini tanıttığının aksine İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu gece gündüz anlatmaya çalışıyoruz. Buna inananlar gerçekten bize çok sayıda mesaj gönderiyorlar ve sürekli sizin vesilenizle dinimizi yaşamaya başladık diyorlar. Çok sayıda kişi, hatta milyonları bulmuştur hocamıza mesaj gönderen, dünyanın dört bir yanından hocamızın eserleri vesilesiyle İslam'la tanıştığını, gerçekten İslam'ı yaşamaya başladığını, samimi anlatımlarla görünce nasıl etkilendiklerini anlatan, ama bize de çok sayıda hanım kardeşimizden de mesaj geliyor. Dini bizim yaşamamız bugüne kadar engellenmişti. Artık sizin vesilenizle, hatta çok sayıda ünlüden de geliyor, sizin vesilenizle rahat rahat göğsümüzü gere gere Allah'a inandığımızı söylüyoruz. Dinimizi yaşayabiliyoruz, Allah razı olsun diye. Ama daha yeni başladı her şey Allah'ın izniyle inşallah. İslam tüm dünyaya ışığını yayacak. Allah'ın vesile etmesiyle, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile etmesiyle bizi de inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebesi kılsın Allah. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın talebesi kılsın. Hocamız da her gün bu duada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir öncüsü olarak zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Ama dünyaya İslam'ın o güzelliğini, o ışığını, o nurunu inşallah anlatacağız. Son nefesimize kadar da anlatırız. Herkesin tanıması şart çünkü Allah'ın izniyle Allah vaat etmiş. Bütün dünya İslam'ın o huzurunun, barışının, güvenliğinin, sonsuz adaletinin, Allah'ın tecelli ettiği o güzel nuruyla aydınlanacak ve herkes huzura erecek. Bu ateşkes de olur Allah'ın izniyle. Hocamız dün de söyledi. Bir savaş olmayacak dedi. Bu tarz çatışmalar olabilir dedi. Ama ciddi anlamda bir savaş olmayacak dedi. Allah'ın izniyle, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi bu. Hazreti Mehdi ile müjdeliyor bizi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı arayın diyor Peygamber Efendimiz. Biz de bunu yapıyoruz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz bu yüzyılda dünyanın o aranan güzel ortamını, o altın çağını, barışın insanların üzerindeki, o yüzlerindeki gevşemesini, huzurunu hepimiz göreceğiz. İnsanların yüzündeki o karartı, insanların yüzündeki o gerilimden kaynaklanan derin çizgiler açılacak, nura dönüşecek, rahatlamaya dönüşecek. İnşallah. Herkes Allah'ın izniyle inşallah Allah'ın nurunu bütün ülkelerinde, hatta bütün şehirlerinde, kasabalarında, vatanlarının topraklarına kadar, her yerine kadar, tek bir insan kalmayıncaya kadar o İslam'ın nurunu yaşayacak Allah'ın izniyle. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü bu Allah'ın vaadi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bize ayrıca bildirdiği vaadi, Kur'an'daki vaadi, Nur suresinin 55. ayetinde Müslümanlara, inananlara vaadi. İnşallah biz de buna inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için de gayret gösteriyoruz inşallah.
İnşallah. İnsanlar genel olarak bize de soruyorlar niye zorluklar var diye. İşte zorlukların önemi ve değeri burada görülüyor. Biz zorlukları yaşadığımız zaman Allah zorlukları gösterdiği sürece biz o güzelliklerin de tadına varacağız. Şimdi mesela Hazreti Mehdi bekleme arzusu bütün Müslüman aleminde, bütün Museviler arasında da ne kadar yaygınlaştı. Biz zorlukları görmemiş olsaydık böyle bir şey ister miydik, bekler miydik? Öyle bir şey, yani biz her halükarda beklerdik de eğer zorlukları olmasaydı, insanlar ihtiyaç duymasaydı Allah'a dua etmek için, Allah'a Mehdi'yi göndermesi için dua etmek için de belki ihtiyaç duymayacaklardı. Belki zorlukları olmasaydı o güzelliklerin, Mehdi döneminde karşımıza çıkacak o güzelliklerin de değeri o kadar fazla anlaşılamayacaktı. Yani hep zorlukları Allah özel bir sebeple yaratıyor. Biliyorsunuz hocamız çok güzel açıklamıştı. Cennetteki nimetlerin tadına varabilmek ancak zorlukları gören insanın özelliğidir. Ve işte o yüzden Mehdi çok büyük bir zorlukta imtihan ediliyor bu dünyada ilk başlarda. İşte bu yüzden Tevrat'ta Mehdi'den bahsederken çok büyük zorlukları üzerine yükleniyor musun diyor Allah. O da üzerime alıyorum ya Rabbi diyor. Yani onu o zorlukları üstüne alıyor. Niye? Çünkü onun yaptığı mücadele, o ilmi mücadele çok değerli. Şimdi bizim burada yaptığımız ilmi mücadele normalde çok kolay olabilirdi. Neden dünyanın dört bir yanında İslam bu kadar yanlış anlaşılsın? Neden İslam'ın o güzel Kur'an'daki ruhu değil de yobazlık İslam adına yayılmış olsun? Normalde olmaması gerekir. Bu mucizedir. Böyle bir şeyin normalde olmaması Tabii. lazım. Darwinizm için hep konuşuyoruz. Darwinizmin dünyaya yayılmış olması, Darwin artık koskoca üniversite profesörlerinin bunu savunuyor olması gerçekten inanılır gibi değil. Ve dünyada bütün basının, bakın bütün basının, bütün devletlerin bunu savunuyor olması, hep bunu söylediğimiz bir şey. Ama işte böyle olması gerekiyor. Niye? Bizim mücadelemizde, bizim ilmi mücadelemizde zorluk olması gerekiyor. Karşımıza çıkan engeller olması gerekiyor. Biz her gün anlatmak zorunda olmamız gerekiyor. Her gün bunun için mücadele etmemiz, ilmi mücadelemizi vermek zorunda olmamız gerekiyor. Ve dua etmemiz gerekiyor. Allah o duayı istediği için işte dünyayı böyle yaratıyor. Bu yüzden zorluklar yaratıyor. Bu yüzden herc merc var bütün dünyada. Niye oluyor? İşte çok büyük hikmetleri var bunların. Ve ahir zamandan önceki vaattir bunlar. Niye oldu demek değil. Bunu vaadin gerçekleşmesi olarak görmek gerekiyor. İncil'de bu şekilde geçer. Doğum sancıları olarak. Hazreti Mesih'in gelişiyle, evet. gelişinden önceki doğum sancıları. Yani güzel bir haberin öncesindeki o zorluk dönemi. Güzel bir haberin öncesindeki o zorluk dönemini yaşıyoruz şu anda. Herkesin Allah'tan istemesi gerekiyor. Allah'a yönelmesi, Mehdi'ye çağırması gerekiyor. Bu çok önemli bir dönem ve Allah'ın işaretlerini gördüğümüz bir dönem. İşte o yüzden öyle geçilecek bir dönem değil, rastgele gelişen bir dönem değil. Her bir olay Allah'ın kontrolünde, tıpkı Mehdi'nin gelişinin Allah'ın kontrolünde olması gibi. Allah inşallah en kısa zamanda Mehdi'ye kavuştursun bütün dünyayı ve bütün bu zorluklardan inşallah en kısa zamanda sıyrılalım.
İnşallah. Her şeyde bir hayır, hikmet oluyor. Allah bu bütün karmaşıklıkları, insanlar arasındaki bu çatışmaları, işte can kayıplarını, şehit olan insanları hep özel bir hikmetle yaratıyor. İşte Hazreti Mehdi'nin gelişini, Hazreti İsa'nın nuzulünün insanlar tarafından çok istenmesi, Allah'tan barış istenmesi için yalvara yakara Allah'a dua edilmesi için Allah böyle bir dönem yaşatıyor bize. Ki bundan sonra da işte bu şiddetli sıkıntılardan, sancılardan sonra da çok insanların rahata kavuşacağı, çok güzel yaşayacağı, çok kutlu bir dönemin başlangıcı geliyor. Bu da çok büyük bir nimet. Allah'ın çok güzel nimetlerini açıp yayacağı, insanlara barış, güvenlik vereceği ve herkesin çok mutlu yaşayacağı altın çağ dönemi. Biz de bunu dört gözle bekliyoruz. Çok dua ediyoruz Allah'a. Bize bir an önce bu dönemi kavuşturması için. Çok büyük bir nimet bu ama barış içinde dediğin gibi çok gayret etmemiz gerekiyor. Çünkü cennette Allah işte barış var orada, barış yaratıyor. Dünyada da bu büyük güzel nimeti elde etmek için mutlaka insanların çok çaba göstermesi gerekiyor. Öncelikle Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin bu barışın sağlanması için çok az kişiyle yola çıkması ve bu az kişinin çok fazla gayret göstermesi gerekiyor. Ondan sonra da inşallah Allah bütün geniş kitlelere bunu isteterek ve yayarak bunu çok güzel yaşatıyor. Maşallah. Maşallah. Ben
Çok kısa bir iman hakikati anlatacağım. Dünyada çok ihtiyaç duyduğumuz bir maddeden bahsedeceğim. Ve Allah'ın nasıl güzel bir özellikle bunu yarattığından camdan bahsetmek istiyorum. Çünkü hem evimizde, arabalarımızda, birçok yiyeceğin saklanmasında, endüstriyel birçok kullanımı olan çok önemli bir madde cam. Saydam olması, çok dayanıklı olmasıyla ve çok iyi de bir saklama özelliği olduğu için, paslanmadığı için, bozulmadığı için çok güzel bir madde. Ama aslında cam çok sert olmasına rağmen bir katı madde değil. Normalde sodyum, potasyum, magnezyum atomlarıyla birleşik yaparak silisyum camı meydana getiriyor. Fakat amorf bir katı, yani kristalleri düzenli değil. Dolayısıyla aslında katı diyemiyoruz biz ona. Çünkü simetrik bir yapı göstermiyor. O yüzden de sıvı, çok eski camlara bakarsanız eğer, bayağı eskiden üretilmiş camlara bakarsanız dibinde kalın bir tabaka olduğunu görürsünüz. Cam sıvı olduğu için aslında bizim gözle göremediğimiz bir şekilde aşağıya doğru akar molekülleri. Tıpkı suyu da dondurduğumuzda çok sertleşmesi ama katı hale gelmemesi gibi cam da aslında bir sıvı. Ama Allah onu böyle güzel bir özellikle yarattığı için biz onu her alanda hemen hemen çok rahatlıkla kullanabiliyoruz ve çok büyük bir nimet olarak Allah bizim emrimize sunmuş.
Maşallah. Ben de ayrı bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı optik illüzyonlar var. Beynin gerçekten bir resmi gördüğünde şaşırtıcı derecede ona inanması gerçekten çok ilginç oluyor. Bazı öyle resimler oluyor ki baktığınızda hiç hareket etmemesine rağmen hareket ediyor zannediyorsunuz. Bununla ilgili bir tane örnek resmimiz vardı, onu gösterebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi başka bir yere gözünüzü kaçırdığınızda sanki dönüyor gibi geliyor gerçekten de. Normalde dönmeyen bir resim ama.
Evet, ortasına beyin, değil de yana doğru bakıldığında.
Evet, sen başka bir yere bakıldığında gerçekten direkt beyin onu o şekilde algılıyor. Teşekkürler resim için. İşte bu yapılan bir araştırmada sadece gözün bunu bu şekilde algılamadığı, beynin de bunu bu şekilde algıladığı ortaya konuyor. Yani biliyorsunuz hatta buna vücut tepki veriyor, yani baş dönmesi falan gibi. İnsan rahatsız oluyor. Bir şey döndüğünde nasıl insan dönen bir şeyin içinde olduğunda rahatsız olur. Aynı o şekildeymiş gibi beyin bunu böyle algılıyor. Bu da Allah'ın yarattığı bir olay, yani ilginç olduğu için anlatmak istedim. Ayrı bir konu da yeni gelişen teknolojiyle doğadaki üstün yaratma sanatının, Allah'ın yaratma sanatının teknolojiye aktarılması. Bu da gerçekten çok önemli. Çünkü biz 21. yüzyıl teknolojisinde gerçekten çok ileri teknoloji olmasına rağmen hala canlıların birçok özelliğini aynen yerine getiremiyoruz. Yani teknolojide kullanamıyoruz. Ancak bir benzerleri yapılabiliyor. Buna da biliyorsunuz biyomimetik diyoruz. Bununla ilgili Science dergisinde yayınlanan bir makale vardı. Yeni çıkarılan bir robot, ahtapot ve mürekkep balığının kamuflajı örnek alınarak yapılıyor. Biliyorsunuz bulundukları ortamda rahatlıkla renk değiştirebiliyorlar. Fotoğrafı da vardı robotun, görebilirsek eğer. Bir teknoloji kullanılıyor. Teknolojide de özel kanallar açılarak bu kanallarda silikon tabakaları oluşturuyor ve aralarına renkli sıvılar yerleştiriliyor. Bu renkli sıvıların da bulundukları mekana göre nasıl ahtapot mükemmel bir kamuflaj sağlıyor, robotun da bu şekilde kamuflaj sağlanması düşünülüyor. Tabii yapılmaya çalışıyor. Görebiliriz robotu. Böyle bir alet kamuflaj için kullanılması için yapılmış. Teşekkürler. Ama tabii ki bir ahtapot ya da mürekkep balığı gibi, biliyorsunuz biz videolarını da burada gösteriyorduk, kesinlikle böyle bir mükemmellikte olmuyor.
Dünyanın aynı en akıllı varlığı olarak tabii geçiyor. Yani en evet, zeki tabii. Daha doğrusu evet. Ahtapot için özellikle.
Aynı bulundukları mekanı gerçekten hemen
saniyeler içerisinde dediğin gibi
evet konumunu alıyorlar.
Evet, maşallah.
İşte bu da bunun için tasarlanmış bir robot. Allah'ın yaratma sanatı. Gerçekten çok detaylı. Daha önce de biliyorsunuz 2011'de tırtılla benzer bir robot yapılmaya çalışıldı. Biliyorsunuz tırtılların kıvrılma şekilleri hemen o bir anda saniyeler içerisinde başarabilme yetenekleri var. Robotlardan da aynı şekilde tırtılla benzer bu şekilde örnek yapılmaya çalışılmıştı. Tabii bir benzeri gene aynı şekilde. Doğa da Allah'ın yarattığı mükemmel canlılar var. Ancak mühendisler tasarlayarak, yıllarca uğraşarak bir benzerini gerçekleştirebiliyorlar. O yüzden biz söylüyoruz, evrime inanmayın. Yani inanılacak, tesadüflerle oluşabilecek bir düzen yok dünyada. Ne canlılarda, ne bedenimizde, ne evrende. Hep kusursuzluklar, hep denge, hep mükemmellikler şimdiye kadar anlattık. Çok fazla delil var ama evrimin tek bir tane bile bize sunduğu delil yok.
Tabii elhamdülillah. Şimdi bir soruyla ben başlamak istiyorum.
düşünelim. Dünyamızın güneşe olan yakınlığını. Şimdi bir dağın tepesine çıktığımızda ama güneşe çok fazla yaklaşmamıza rağmen, çok fazla derken tabii ki en fazla 9 kilometre yaklaşabiliyoruz. En yüksek dağ 8000 kilometre yaklaşık. Neden karlı tepelerde, karlı dağlar oluyor ya da o dağın tepesi neden o kadar çok soğuk oluyor? Biraz bu konuya değineceğim ben bugün inşallah. Şimdi güneş dünyamızdan 149.5 milyon kilometre uzakta. Bu muazzam bir rakam. Ama dağın tepesine çıktığımızda yaklaşık 9 kilometrelik bir mesafe. Arada insan kıyas bile yapamayacak bir rakam ortaya çıkıyor maşallah. Çok uzak güneş. Muazzam bir uzaklık hatta.
Işığı bile 8 saniyede geliyor dünyaya. Tabii.
Evet Ebru'cum inşallah. Şimdi güneş biz her gün evimizde otururken, yatarken, uyurken herkes için bu geçerli. Dünyanın kendi çevresine dönmesinden dolayı biz güneşe her gün 12 bin kilometre yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Bunun yanı sıra da güneşin etrafında dünya dönerken güneşe en fazla yaklaştığı mesafe 147 milyon kilometre. En fazla uzaklaştığı mesafede 152 milyon kilometre. Yani bir yıl içinde güneşe 5 milyon kilometre yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Bu her zaman oluyor. Bir yıl içerisinde bu rakam mutlaka oluyor. Bunun önemli olan şu. Şimdi güneşin dünyamıza gelen ışınlarının dik olması. Çünkü o zaman ışınlardan o sıcaklığı daha fazla alabiliyoruz. Ama dağın tepesindeki engebelerden ve vesaire diğer şeylerden dolayı gelen ışıklar ve sıcaklık hemen yansılamadığı için ve çok fazla tutulamadığı için o tepelerde daha soğuk oluyor. Aynı şekilde bunun yanı sıra da gelen ışınlar yükseldikçe her bir kilometrede yaklaşık 6-7 derece düşüyor. Ve gittikçe oradaki soğuma başlıyor. Yani biz Everest'in en alt noktasıyla en tepe noktasına çıktığımızda -50 derecelik bir fark olması da aslında çok normal. Çünkü yukarı çıktıkça oradaki sıcaklık farkı çok şiddetli derecede düşebiliyor. Bu da bu sıcaklık düşüşü de atmosferin birinci katmanına kadar devam ediyor. Şimdi bundan sonra Allah çok çeşitli bir özellik yaratmış. Atmosferin katmanları arasında çok farklı özellikler oluyor. Şimdi geldik ikinci tabakaya, atmosferin ikinci tabakasına. Ve onun içinde de ozon tabakası var. Bundan sonra sıcaklık yükselişi tam tersine dönüyor. O zaman da ısınmaya başlıyor. Yani oradaki 11. ve 48. kilometreler arası sıcaklık -50 dereceden tekrar 0 dereceye kadar yükselebiliyor maşallah. Fakat daha sonrasında 48. kilometreyi geçtiğimizde şimdi bu durum yine tam tersine dönüyor. Tekrar soğuma başlıyor ve ta 88. kilometreye kadar bu sıcaklık -80 dereceye kadar varıyor. Ve bir anda müthiş düşünün 0 dereceye gelmiş bir sıcaklık -80 dereceye varıyor. Bundan sonra yine değişiyor. Allah çok çeşitli bir özellik yaratmış maşallah. Daha sonra da güneşe yaklaştıkça 88. kilometreden sonra artık hep sıcaklık artmaya başlıyor ve bu şekilde en sıcak olan güneşe yaklaştıkça zaten süper yüksek bir rakama ulaşıyoruz. Bunun yanı sıra da bulutlar çok önemli sıcaklığın sağlanması için. Hepimiz rastlamışızdır veya dikkat edenler olduysa bulutsuz gecelerde hava genelde daha soğuktur. Ama bulutlu gecelerde hava daha sıcaktır. Çünkü bulut yerden yükselen sıcaklığı tutar ve yere tekrar geri yansıtır. Ama bulut olmadığında tepede o sıcaklığın yansıtılacak ya da tutulacak hiçbir katmanı ve tabakası olmadığı için o zaman daha soğuktur. Ki dağların tepesinin de soğuk olmasının sebeplerinden biri budur. Yani bulut olmadığı için de o zaman çok ciddi derecede bir soğukluk olur. Allah bu şekilde çok çeşitli yaratmış. Birçoğundan farklı farklı yeni araştırmalar yapıldığında haberimiz oluyor maşallah.
Çok güzel maşallah.
Bir şey o kadar enteresan ki biz burada anlattığımızda sen anlatırken herkesin gözünde zaten yani belki birçok kişi biliyor oluyor bu gerçekleri ama evet. Hep böyle merak, sevinç, hayret hayranlık. Ve hayranlık oluyor genellikle ifademize. Çünkü neden? Biz bunların hepsini Allah'ın yarattığını ve Allah'ın detaydan ne kadar mucizeler yaratabildiğini, biz bunları evet mucize diyoruz, inanmayanlar veya evrimciler nasıl tarif ederler? Onlar da gerçi mucize diyorlar ama tesadüflerin mucizesi diyorlar. Evet. Biz bunlara hayranlıkla bakıyoruz. Fakat şimdi evrimcilerde bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki 20. yüzyıl teknolojisiyle bazı şeyleri fark edememişler. Yani Darwin'in ortaya attığı dönemde evrim teorisini İşte geçmişten Mısır medeniyetlerinden Sümer'den gelen de zaten bir inanış olduğu için ve bütün ateistlerin bilimsel göğe temel olarak aldıkları bir ideoloji olduğu için Darwinizm. Birçok kişi Darwinizm'e bir denize düşen anlamında simite yapışır gibi yapışmışlar. Fakat burada gerçek nedir? Darwin'in döneminde hücrenin içi jöle dolu, su dolu veya bir baloncuk olduğu zannediliyordu. Jöle gibi bir şey olduğu zannediliyordu. Biz şu anda neyi biliyoruz? Hücrenin şu anda dünya üzerindeki en kapsamlı şehrin alt ve üst yapısından çok daha kapsamlı, bir uzay gemisinin detaylarından çok daha mükemmel bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Yani bize teknoloji ve gelişen bilim neyi kazandırmış? İçi su dolu bir baloncuk denen şeyin dünyanın en kapsamlı mekanizması olduğunu bize göstermiş. Şimdi evrimciler yine o dönemde işte Darwin'in teorisini ortaya attığı dönemlerden sonra bir de körelmiş organlar safsatasını ortaya atmışlardı. İşte onlara göre appendiks veya işte halk arasında bilinen adıyla appendisit veya işte bademcikler, timüs hatta vücuttaki son derece önemli bir organdır timüs bezi. Evet. Timüs veya işte hatta 20 yaş dişi gibi bunun gibi yüzlerce organı körelmiş organ olarak nitelendirdiler. Yani ne demek körelmiş organ? İnsan vücudunda işte göğe onların iddiasına göre geçmişte vazifeleri bulunan fakat sonradan vazifeleri tamamlandığı için artık vücutta ilerleyen yıllarda yok olması gereken kendi bakışlarına göre bana geldi galiba. Kendi inançlarına göre yok olması gereken. Teşekkür ederim. Şöyle koyayım şimdi bir olay çıkmasın. bir organlar olarak nitelendiriyorlar. Halbuki bu yine hadi diyelim ki Darwin'in döneminin bilimsel teknolojisi, elektromikroskobun olmaması veya insan vücudunu tam anlamıyla tanıyamamalarından dolayı, hücreyi bile bilememelerinden dolayı biz bunu onların saflığına verelim veya işte araştırma eksikliğine verelim. Fakat sonradan teknoloji gelişti. İnsan bedeni tanınmaya başladı. Artık insan bedeninin her milimetre karesi, hatta her nanometresi yani her yeri iyice incelendi. Hücrelerin içine girildi. İnsan bedenindeki artık proteinler, DNA'nın yapısı çözüldü. Yani burada artık bakın evrimciler bilim gelişti. Körelmiş organ diye bir şey yok. İnsan bedenindeki bütün organların bir işlevi olduğu bilindi. Appendix'le birlikte bademciklerin, timüsün savunma organlarını hatta geniz etinin savunma sisteminde işlevleri olduğu, savunma sistemi hücrelerinin timüs bezinde olgunlaştığı, bunların hepsi keşfedildi. Yani bu organların insan vücudunda hayati öneme sahip olduğu tespit edildi ve bulundu. Bunun dışında mesela pineal bezinin önemli hormonların üretilmesinde sorumlu olduğu öğrenildi. Ne diyorlardı? Pineal bezi içinde körelmiş organ diye tabir ediyorlardı. Kulak kepçesinin sesin toplanması için son derece gerekli bir organ olduğu, yani kulak kepçesinin insanın orada kulağa yumuşak dokusu gelişmiş de orada fazladan bir organ varmış diye, yani artık söylemesi bile mantıksız zaten ama hadi iddia etmişler. Teknoloji bize bunu öğretti ki kulak kepçesi sesin toplanması için son derece gerekli bir organ. Aynı şekilde bir kardeşimiz sormuştu. Kendisine soru soranlara cevap veremediği için rica etmişti anlatmamızı. 20 yaş dişleri de. Şimdi bundan neden yanılıyorlar? Genellikle 20 yaş dişleri insanlarda sorunlu çıktığı için ya alınması gerektiği için ya da ilaç tedavisi yapılması gerektiği için. Bunun da körelmiş bir organ olduğu, aslında düşmesi gereken, işte işe yaramayan bir diş olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki 20 yaş dişleri de yapılan yeni araştırmalarla en az diğer dişler gibi insanın yemek yemesinde eşit besinleri öğütülmesinde, çiğneyebilmesinde eşit göreve sahip olduğunu keşfetti bilim adamları. Ve şu anda günümüzde 20 yaş dişinin neden bu şekilde olduğunu da araştırdıklarında tamamen beslenmenin değişmesinden. Çünkü sanayi devri döneminde insanlarda 20 yaş dişlerinde bu kadar sorun tespit edilemiyordu. Çünkü daha sert besin maddeleriyle insanlar beslendiklerini bilim adamları buldular. Fakat günümüzde daha yumuşak besin maddeleri tercih edildiği için 20 yaş dişleri daha sorunlu oluyor. Ama nasıl? Aynı ön dişlerimiz gibi. Nasıl şu anda daha çok fast food denen, tabir edilen veya şekerli, asitli yiyecekler daha çok üretildiği için nasıl ön dişlerimizde, diğer dişlerimizde daha çok çürüme eğilimindeler? Onlar nasıl körelmiş organ değilse, nasıl insanın yemek yemesi için tabii ve diğer bütün faaliyetler için dişlerine ihtiyacı varsa, bunlar da bir gün dökülüp dişsiz kalması söz konusu değilse insanın, 20 yaş dişleri de aynı şekilde beslenmeye bağlı olarak şu anda günümüzde bu şekilde sorunları varmış gibi görünüyor ki benim 20 yaş dişlerim duruyor bu arada. İşte körelmiş organ diye bayağı da işe yarıyor. Onun için evrimciler biraz teknolojiyi takip etmeleri gerekiyor. atın evriminde nasıl sözde evriminde serileri çıkarttılar sonra kaldırdılar. Pilt Dağı'nın adımında nasıl 40 yıl sergilediler sonra kaldırdılar. Bakın her seferinde kabul ediyorsunuz, artık bunu da kabul edin. Teknoloji gelişti. Bu organlar hepsi diğer organlarda olduğu gibi işlevi olan ve Allah'ın yarattığı insan bedeninin kusursuzluğunu ortaya koyan birer organdır onlar da hepsi inşallah.
Evrimciler aslında imtihanın sırrını yani bazı evrimciler kavrayamadıkları için, bazıları da kavrayıp ama gene de evrimi savunmak istedikleri için böyle söylüyor olabilirler. Çünkü Allah dilediğinde hastalıkları yaratmayacağını da bize gösteriyor. Mesela köpek balığında kanser olmuyor. Ama Allah dilediğinde insanda böyle bir imtihan yaratabiliyor.
Tabii.
Bu da imtihanın bir sırrı olarak dişilerde Allah'ın yarattığı, işte mesela söylediğin gibi yemekte oluşan çürük olabiliyor mesela. Ama bu Allah'ın yaratmasının kusursuz olmadığını bize göstermez. Gerçekten kusursuz ki bilim bunu çok destekliyor. Ama burada önemli olan yani bizim kavrayışımızın, düşünmemiz gereken yer Allah'ın yaratma sanatının, aklının üstünlüğü inşallah.
Tabii orada bir sorun olduğunda, gerçekten bir sağlık problemi olduğunda işte Allah'ın ne derece kusursuz bir yapı yarattığını ve o yapıdaki en ufak bir değişiklikte neler olabileceğini Allah gösteriyor. Hikmetlerinden bir tanesi bu. O zaman biz oradaki mükemmelliği anlıyoruz ve Allah'ın ne hikmetle onu o şekilde yarattığını anlamaya başlıyoruz en azından.
Ayrıca insanlar şunu da düşünmüyor olabilir. Bir hastalık varsa onun çözümünü de zaten yaratan Allah. Yani ilaçları da Allah yaratıyor. Dolayısıyla gene orada da bir kusursuzluk var. Bu detayı belki düşünmüyor olabilirler. Her şeyin kontrolü Yüce Rabbimizde inşallah.
İnşallah.
Şimdi 100'e yakındı körelmiş organ listesi. Darwinistlerin listesi 6'ya falan düştü galiba. O da niye düştü? Onların hepsinin geçersizliğini açıkladık çok detaylı da. Hani körelmiş organ diye bir şey yokmuş dememek için herhalde.
Evet.
O 6 taneyi sürekli gündemde tutmaya çalışıyorlar. 6-7 tane bilmiyorum, hatırlamıyorum şu anda. Didem'in şu saydıkları var. Evet. Hepsini teker teker bir kere, yani şu çok önemli. Bağışıklık sistemi bir sistemdir vücut içinde. Hı hı. Ve çok fazla parçadan oluşur. O parçaların her biri de bağışıklık sistemi için çok gerekli parçalardır. Bademcikler de o sistemin parçasıdır. Şimdi Didem'in anlattığı gibi appendiks de, timüs bezi de hepsi o sistemin parçası olarak meydana gelirler. Yani onun bir birleşik olarak bir sisteme dahildir. Nasıl solunum sisteminde akciğerlerimiz, burnumuz, bütün kan damarlarımız bir sistemse, aynen bu da bağışıklık sisteminin parçalarıdır. Bu zaten ispat edildi de biz şu an yani hani evet, tekrar gündeme getiriyorlar diye konuşalım istedik. Şimdi Darwinistler geçen aylarda çıktıkları bir televizyon programında körelmiş organlara şöyle bir delil getirmeye çalıştılar. Gerçekten çok komik ve biraz da acınası bir şeydi. Vücuttan çıkarırsanız vücut bunun eksikliğini hissetmiyor. Yani pardon, hayır öyle de değil. Çok özür dilerim, tekrar edeyim. Vücuttan çıkarırsanız o kişi yaşıyor dediler.
O zaman safra kesisli böbrekler de, ellerin büyük bir bölümü de.
Hocamız buna çok güzel cevap verdi. Kolunu kestiğiniz zaman da bir insan yaşıyor dedi. Hatta öyle hastalıklar oluyor ki, lenfomanın bir çeşidinde biliyorsunuz, lenfoma organlara saldırıyor ve o kişinin sırayla dalağı alınıyor, safra kesesi alınıyor, arkasından tek böbreği alınıyor. Öyle kişiler var, bunların tamamı alınmış. Fakat yaşıyorlar. Yani zaten bu bir iddia olarak çok çok komik. Fakat bunu ortaya atan kişi evrimci bir profesördü ve bunu bu iddiasına delil olarak kullanıyor. Bakın yani böyle bir şey. Şimdi gözün bir parçasından bir sistemi alırsanız, yani o sistemi oluşturan parçalardan birini alırsanız hastalanır. Fakat yine de görmeye devam edebilir. Yani sistemine devam edebilir. O onun delili değildir. Körelmiş organ iddiasını bir de şu yandan da bakmak gerekiyor aynı şekilde. Diyorlar ki işte maymun demeyeceğim, merak etmeyin. İnsanın o garip atalarından geldiğini iddia ediyorlar. Onların farz-ı muhal insana yakıştırdığı o garip görünümle o atalardan geldiğini. Halbuki o maymuna benzeyen o garip canlıların pek çoğunda zaten bu organlar hiç yoktur. Çoğunda appendiks yoktur mesela. Yani onun kalıntısının kalabilmesi için önce bir geçmişte o organın var olması gerekiyor. Yani körelebilmesi için. Yani henüz daha o organ yok düşünün. Pek çok organda bu şekilde yoktur. Şimdi iddia çok çok atmasyon gerçekten. Yani buna bizim aslında cevap vermemiz bile bilimsel olarak çok şey oluyor, yani gariz oluyor. Çünkü gerçekten bilim adına ortaya atılmış çok rezil bir iddia aslında körelmiş organları iddiası. Fakat Darwinistlerin sarıldıkları bir iddia, hala kullandıkları bir iddia. Hala atalardan gelen organların yok olduğunu, yok olmakta olduğunu ama onun kalıntılarını taşıdığımızı falan iddia ediyorlar. Öyle değil. Vücuttaki her bir parça özel yaratılmış parçalardır. Allah hepsine görev vermiştir. Vücuttaki her bir hücre görevini bilir, ne yapması gerektiğini bilir. Biz burada bunları çok detaylı anlatıyoruz. Müthiş iş bölümüne sahiptir. Her biri görevli. Mesela timus bezin hormonlara emir verme şekli muazzamdır. Şimdi önce bunu açıklasınlar da sonra böyle saçma iddialar da ortaya çıksınlar, onlara cevap verelim.
Bir kere ama mükemmel bir eğitim var timusun eğitim içinde. Var, yani ki sen şimdi bir evrimci, eğer sen hastalanmıyorsan veya hastalandığında vücudunda bir alarm veriliyorsa ve savunma hücresi denen o küçücük canlılar, yani canlı diyelim de işte anlamaları evet için, o küçücük hücreler, eğer savunma hücreleri sana vesile olabiliyorlarsa iyileşmen için, işte onlar timüste eğitiliyorlar. Yani senin körelmiş organ dediğin, gereksiz organ dediğin, çıkar timüsünü, bakın başına neler gelebilecek. Ki, yani onu belki eksiklerini fark ettiklerini daha iyi tabii anlayacaklar ama evet, işte sadece yaşamayı onlar dediğin hı-hı gibi geçerli görüyorlar. Evet. Hı-hı.
İşte o yüzden önce oradaki o görevleri anlatsınlar. Tamam, mesela apendiksin körelmiş organ olduğunu iddia ediyor. Bu kesinlikle doğru olmadığını bilimsel olarak ispatlıyoruz. Ama o apendiksin içindeki tek bir hücrenin, hatta bir proteinin fonksiyonunu önce bir açıklasınlar. Yani bu iddialara geçmeden önce. Henüz orada takıldılar. Yani apendiksin içinde milyonlarca protein iş görüyor. O proteinleri açıklasınlar. Onlar faaliyetlerine devam ediyorlar olağanüstü şekilde. Bu bir mucize yani, onların bu şekilde iddialarla ortaya çıkması ve hala hücrenin içiyle hiç ilgilenmemeleri, bunu kendi teorileriyle hiç açıklamaya yanaşmamaları, açıklayamadıkları için zaten bu bir mucizedir. Allah yaratır. Bunların hepsi Allah'ın emriyle varlık bulurlar ve hepsi Allah'ın emriyle görevlerini yerine getirirler. Allah özel yaratmıştır bütün bu organları.
Tabii inşallah. Çok önemli çünkü dediğin gibi yani bir proteinin yapısına bakmıyorlar. Hücrenin içindeki mesela DNA'nın yapısına bakmıyorlar. Hatta junk DNA diye, işte çöp DNA diye ortaya attıkları iddia da çok tutarsızdı. DNA'nın %98'inin hiçbir işe yaramadığını, geriye kalan protein kodlayan %2'lik kısmının sadece fonksiyonu olduğunu, diğer kısmının da işte zamanla inek öreceğini ya da bir faydası olmadığını ortaya atmışlardı. Halbuki diğer genlerin çok önemli, protein kodlayan genlerin kontrolünde çok önemli bir fonksiyonu olduğu ortaya çıktı. Zaten hala üzerine araştırmalar devam ediyor. O yapının mükemmelliğinden çok detaylı olarak daha yapısını anlamış değiliz. Bilim adamları bunu tam olarak tanımlayamıyorlar. Ama üzerinde araştırma yapmaya devam ediyorlar. Bir şey bilmemek, o konuda bilgi sahibi olmamak evrimcilerin çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir konu oluyor. Onu bilmedikleri için bunun hiçbir anlamı yok. Bu tesadüfen olmuştur. Bu düzensizliktir. Bu bir karmaşadır. Hiçbir anlam ifade etmez diye yorumlamaya çalışıyorlar. Halbuki Allah orada çok özel hikmetlerde ve çok mükemmel bir yapıyı zaten yaratmış oluyor. Biz onun mükemmelliğini görüyoruz. Evrimciler gözlerini kapatıp bunu görmezden gelmeye çalışıyorlar. Ama nereye baksalar çok büyük bir mükemmellik, çok büyük bir düzen var. RNA'nın, DNA'nın da bu şekilde yaratılmasında yine çok büyük bir düzen ve mükemmellik var. DNA yani deoksiribonükleik asit ve RNA ribonükleik asit. İkisinin yapıları birbirinden çok farklı. Çok farklı derken benzer yönleri de var fakat bazı yönlerdeki farkları onların işlevlerinde işte çok önemli bir fark meydana getiriyor. Çünkü DNA bilgi saklamak için en uygun mekanizmaya sahip, yani uzun vadeli bilgilerin saklanması için özel bir yapıda Allah yaratmış DNA'yı. RNA da daha farklı, kısa vadeli bilgilerin saklanması için özel bir sistemle yine Allah yaratmış. O yüzden işte bu iki yapının, mesela adenin, sitozin, guanin, bunlar ortak her ikisinde de. Ama timin, DNA'da timin varken RNA'da urasil var. Bu da işte daha DNA'nın daha kararlı olmasını, RNA'nın daha rahat tepkimeye girip daha rahat bağların çözülmesine ya da bağların daha rahat bağlanmasına vesile olacak bir özellik. Allah burada hep detaylı yaratmış. Hep bu fonksiyonların yerine getirilmesi için müthiş bir sistem ve müthiş bir akılla yaratmış. Tabii, evrimciler bunu görmek istemiyorlar. Mesela RNA molekülünün omurgasında riboz tarzında bir şeker var. Ama DNA'da deoksiriboz tarzında bir şeker var. RNA daha kısa ve tek şeritli. Eğer DNA gibi çift sarmalı olsaydı daha çok kıvrımlar olacaktı ve proteinin kodlanması çok zor olacaktı. Ama DNA'daki bilgiler de bütün genetik bilgilerin saklanması için, nesilden nesle aktarılabilmesi için bu yapıda olması gerekiyor ve çift sarmal halinde ve o kıvrımlarla sarılmış olması gerekiyor ki bu bilgi çok uzun vadeli olarak saklanabilsin. Hepsine bir hikmet oluyor. Bunları hem bilmek gerekiyor çünkü ilim sahipleri Allah'tan korkar diye bildiriyor Allah ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Bu şekilde ancak Allah'ın yaratmasındaki detayları görebilirse bir insan, o zaman Allah'ın ne kadar üstün bir güce sahip olduğunu, kudretinin ne kadar büyük olduğunu görebilir. Tesadüfen nasıl olamayacağının delillerini görür. Eğer araştırma yapmazsa, bilmezse, her gördüğü yapıyı, bilgi sahibi olmadığı yapıyı amaçsız, faydasız, gereksiz olarak nitelendirirse, o zaman işte Allah'ın yaratmasındaki büyüklüğü, üstünlüğü göremez. Ona gözünü kapatmış olur. Bir anlamda gözü kör olmuş olur o anlamda. O yüzden hep Allah'ın yaratmasındaki hikmetlere hem iman gözüyle bakmak gerekir, hem de yine bilim sahibi olarak araştırmak gerekir. Gelişmeleri takip etmek gerekir. Bu sistemlerin, yapıların mükemmelliğini mutlaka görmek gerekir.
Tabii, elhamdülillah. Allah gerçekten çok büyük güç sahibi. Aynı zamanda Allah istediğini, dilediğini zengin kılan sıfatına da sahip. Ben Allah'ın bir isminden bahsetmek istiyordum. Muni sıfatı Allah'ın ismi. İnşallah dünyada Allah imtihanın bir sırrı olarak bazı insanları zengin kılıyor. Tabii ki bu inkar edenler de olabiliyor, Müslümanlar da olabiliyor. Nitekim geçmiş dönemlerde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah zengin kılmıştır. Hazreti İbrahim'i, Hazreti Yusuf'u, hatta Hazreti Süleyman'a duasına icabet ederek biliyorsunuz kimseye vermediği bir mülkü vermiştir. Dolayısıyla Allah dilediğini genişletip yayar, mülkü verir. Ama tabii ki bu Allah'ın dünyada verdiği bir nimettir yani. Yani ahirette Müslümanlar bu nimetlerin hepsine inşallah sahip olacaklardır ve sonsuza kadar. Yani dünyada bu nimetlerin bir kısmına sahip olamamak Müslüman için bir eksiklik değildir. Çünkü Müslüman zaten bilir yani imtihanın bir sırrı olarak dünyada yaşadığını, Allah'ın asıl ahirette gerçek yurdunda nimetleri verecek olduğunu Müslüman bilir, ona göre hareket eder inşallah. Dolayısıyla biz ahirete gittiğimizde inşallah Allah zenginlikten dolayı bir üstünlük vermeyecek veya bir başkasına sorguladığında sen zenginsin o zaman sen üstünsün demeyecek. Bunu insanların çok iyi kavraması gerekiyor. Asıl dünyada önemli olan takva. Allah güzel ahlakla, Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle tebliğ, ne kadar tebliğ yapmış, ne kadar İttihat-ı İslam'dan bahsetmiş, ne kadar Allah'ı anlatmış. Allah bunları inşallah sorgulayacak. Rabbimiz ayetlerde verdiği bu zenginliği şu şekilde anlatıyor. Necm suresi 48'de şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu muhtaç olmaktan o kurtardı ve sermaye verip hoşnut kıldı diye Rabbimiz bildiriyor. Tabii ki dünyada inkar edenlere de Allah nimet veriyor ama bunun nimetini, şükrünü Allah'a karşı vermeyenlere de Allah ayette şöyle uyarıyor. Müminin suresi 55 ve 56. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla biz onların hayırlarına koşuyoruz veya yardım ediyoruz. Hayır, onlar şuurunda değildirler. Gerçekten şuurunda olmak çok önemli. Çünkü her şeyin sahibi Allah. Yani bir insanın gerçekten mala sahip olduğunu düşünmesi çok komik olur. Zaten bizi yaratan, yoktan var eden, ruh veren yüce Rabbimiz. Malı veren yüce Rabbimiz. Her şeyi yaratan, kıyafeti, yatı, katı, fabrikayı, arabayı, her şeyi yaratan Rabbimiz. Dolayısıyla hiçbirisine biz güç yetiremeyiz. Zaten biliyorsunuz biz maddenin ardındaki sırrı da anlattığımızda hep söylüyoruz. Beynimizde oluşan görüntüler bunlar. Dışarıda tabii ki var ama beynimizde oluşuyor. Dışarıdaki görüntüsünü bilmiyoruz. Karanlık ve saydam olarak biliyoruz biz. Beynimizin içerisinde üç boyutlu, renkli ve muhteşem olarak varlar. Dolayısıyla bunun da sırrını kavramak çok önemli. Bunun da Allah'ın ayette bildirdiği gibi şuurunda olmak çok önemli. Çünkü Allah inşallah cennette zaten bu güzel nimetleri vaat ediyor. İnsan suresinde Rabbimiz şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Artık Allah onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir diye Rabbimiz maşallah, bildiriyor. Maşallah.
Müminlerin yapması gereken en önemli özelliklerden biri de iman hakikatleri üzerinde, Allah'ın yarattığı detay sanatı üzerinde derin derin düşünmek. Rabbimiz çok fazla ayette bize müminlerin düşünmesi gerektiğini, gördüğü şeylerden derin anlamlar çıkarması gerektiğini bize bildiriyor. Şimdi bir iman hikmeti anlatacağım. Deniz kaplumbağaları, karetta karettalar. Hepimiz bildiğimiz çok şekerler yani. Allah çok özel bir tatlılık tecelli ettiriyor onların üzerinde maşallah. En önemli yumurtlama yerlerinden bir tanesi de Akdeniz sahillerini seviyorlar. Dalyan sahili, evet, o bölgede ya. Maşallah.
Çok güzel bir yer.
Bayağı tatlı resimleri de var, onlara bakabiliriz yavaş yavaş. İki aylık kuluçka dönemi var. Sonra o çukurlarından, annelerin kazdığı çukurlarından o küçük yumurtalar yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar iki ay sonra. Ve hep birlikte nereye gitmelerini biliyorlar gibi, biliyormuşçasına denize yöneliyorlar.
Ama arkadaşlar da var.
Evet. Bu da çok şeker. Burada da bir arkadaşlık görüyoruz gerçekten. Birazdan o konuya da değineceğim. Birlikte bir hayatları var onların. Onlar kaplumbağalara yardım ediyor. O kaplumbağalar da onların korunmasına yardım ediyor.
Bayağı da seviyorlar galiba.
Küçük öpücük davetleri konduruyor onların üstüne. Maşallah.
Arkadaşlar.
Çok tatlılar. Bu kaplumbağaların özelliklerinden bir tanesi de dişi olanları 10-15 yıl sonra, bir süre zarfı sonrasında geri dönüyorlar Dalyan sahillerine ve yumurtlamak için o bölgeye tekrar geri geliyorlar. Evet. Gittikleri yerler çok uzak oluyor aslında, göç ettikleri yerler. Fakat sonrasında 15 sene geçmesine rağmen geri gelip o Dalyan sahilini bulup yine kuluçkaya yatıyorlar, evet, ve orada yumurtalarını
çok
bırakıyorlar maşallah. Şu özelliğinden bahsedeceğim ben karetta karettaların. Bazı araştırmacılar çeşitli bilimsel deliller sonucunda bir şey keşfediyorlar. Bu da kaplumbağaların, karetta karettaların dünyanın manyetik alanını kullandıklarına dair. Şimdi küçücük bir canlı, bu yumurtadan çıkan, hiçbir şeyden haberi olmayan, yumurtası kırıldığında hayata yeni gözlerini açan bir canlı. Bu canlının dünyanın manyetik alanını kullanıp denizin ne tarafta olduğunu, daha sonra hafif büyüdükten sonra göç etmesi yerin, gereken yerin nerede olduğunu tespit edebiliyor olması Allah'ın o canlıların tamamına ilhamıyla olabilir. İstediğimiz kadar bilimsel deliller bize zaten bunu gösterebilir. Allah sebepler dahilinde bize bunları gösteriyor. Ama o manyetik alanı yaratan da Allah. Evet. O kaplumbağaların her birine nereye kadar gitmesi gerektiğini ilham eden de Allah. Onun için derin düşünmek, tefekkür etmek çok önemli. Hocamız geldi galiba.
Selamünaleyküm.
Hoş geldiniz hocam.
Allah muhabbetinizi güzelleştirsin.
İnşallah.
Daha güzel eylesin. Çok şıksın.
Teşekkür ederim hocam.
Allah razı olsun.
Maşallah.
Ebru hocam da şahane. Badem şekeri mi zaten çok güzel.
Maşallah.
Çok güzel.
Maşallah.
Çok güzel. Didem
maşallah.
Hocam çok güzel.
Hocam siz süpersiniz.
Çok yakışıklısınız. Maşallah.
Beyaz gömlek çok çok yakışıyor hocam.
Beyaz gömlek. Fil dişi. Tamam, kısa bir ara verelim.
İnşallah.